Ayrım 20. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 198. Yangın. Ne var ne yok diye sordu Duncan Stephenson. Sarı bukleli saçlarının altındaki mavi gözleri ona bir profesör görüntüsü veren koca gözlüklerin arkasında afacanca parlıyordu. Stephenson'ın Elfi Bey sokağındaki küçük dairesinde bıçağıyla oynayan Siegfried Alp omuzlarını kaldırdı. 26 Ocak 1952'nin bu cumartesi günü Kahire'de domatesli karidesten, bezelyeli kuzu pirzoladan, bekar İngiliz'in baştan sağma hazırladığı bir salatadan ibaret öğle yemeğini birlikte yiyorlardı. ''Sana ne diyebilirim ki Duncan? Her şey bildiğin gibi.'' diye cevap verdi Siegfried. ''Margaret'in dairesi büyük ve hoş. Margaret her an heyecan verici bir kadın. Bazen çok gülünç duruma düşüyor ama bu onun savunma şekli. Yaşlı göründüğünü biliyor. Bir ya da iki filmde daha oynayacak. Daha sonra tarzını değiştirmek zorunda. Tiyatro piyesleri yazmak istiyor ve benden de bu konuda yardım talep ediyor. Benim durumum genelde pek rahat değil. Dostları bana işte taze bir et parçası gözüyle bakıyorlar. Bazıları iyi niyetli, bazıları ise alaycı. ''So, you are the young Egyptian one hears so much about.'' Demek sen hakkında çok konuşulan şu genç Mısırlısın. Siegfried sık sık işittiği bu yorumları parodileştiriyordu. O genç bir aktörle gelmemiş miydi? Harvey Manners mı? O alkolden dolayı enkaz haline geldi. Herhalde Londra'yı ve İngiltere'yi görmüş olmalısın. Anlatsana. Evet, çok dolaştım. Bir çift ayakkabı eskittim. Ama Londra çok pahalı biliyorsun. Stephenson bir süre düşündü. Siegfried, hayat zambaklardan ve güllerden ibaret değildir biliyorsun, diyen Stephenson, misafirini sorgulayan bakışlarla devam etti. Margaret Hartnell'ın dikkatini çekmekle büyük bir şans elde ettin. Bunu göz ardı etme. Chester ve Guy da aynı şeyleri demişlerdi. Ama cümlesini tamamlayamadı ve pencereye doğru yürüdü. Yangın var, dedi ardından. Sakin ve berrak gökyüzüne doğru siyah bir duman yükseliyordu. Görünüşe bakılırsa büyük bir yangındı. Siegfried, Stephenson'ın evine gelirken yolda demir kepenklerini telaş içinde indirerek pabuçsuz kaçan esnafları hatırladı. Koca sokakta neredeyse bir, bilemedin iki esnaf kalmıştı. Stephenson'ın kahve ikramından 20 dakika sonra ilkinden oldukça uzak mesafede bir başka duman yükseliyordu. Hemen hemen aynı saatte iki büyük yangın, bu çok garip, dedi. İki adam ikinci kahvelerine daha dokunmamışlardı ki üçüncü bir duman belirdi. Daha sonra dördüncüsü. Bir şeyler oluyor, dedi Siegfried endişeyle. O ve Stephenson herhangi bir gazeteyi aramaya karar verdiler. Egyptian gazeteyi seçtiler. Birçok yangın olduğu ama sebebinin bilinmediği cevabını aldılar. Peki ama itfaiye nerede, diye sordu Stephenson hayretle. Siegfried'in aklına Chester Lamont'un bu konudaki öngörüleri geldi. Gerçi çok uzakta oturmuyordu ama eve dönme kararı verdi. Annesi için telaşlanmıştı. Ama pencereden sarktığında bomboş sokakta bir grubun söyledikleri anlaşılmaksızın çığlıklar atarak koştuğunu gördü. Havada şiddetli bir yanık kokusu vardı ve güçlü hava akımıyla onların bulunduğu yüksekliğe kadar taşınan küller havada uçuşuyordu. ''Cairo is burning, Kahire yanıyor,'' dedi Stephenson rengi solarak. Dışarı çıkarak maceraya atılmak tehlikeliydi. Siegfried annesine telefon etti. Onun da sesi şaşkın geliyordu. ''Neredesin?'' diye sordu. ''Uzakta değilim, Elfi Bey sokağında. Ama dışarı çıkmak tehlikeli. Evden dışarı çıkma.'' ''Ben çamaşırcı Om Demian'la birlikteyim.'' Annesine ihtiyacı halinde telefon etmek üzere Stephenson'ın numarasını verdi. Stephenson çay yaptı. Öğleden sonra dörde doğru Büyük Britanya Büyükelçiliği Stephenson'a telefon ederek evden çıkmama talimatı verdi. Saat 5'te zaten gün batımı nedeniyle kararmaya başlayan gökyüzü en az 30 yangının dumanıyla daha da kararmıştı. Biraz sonra Stephenson'ın komşusu 40 yaşlarında bir Mısırlı olan Mahmut Ensari onlara burunlarını bile dışarı çıkarmamalarını, hatta perdelerini de kapatmalarını söylemek için kapıyı çaldı. Stephenson titremeye başladı. Peki ama neler oluyor, diye endişeyle sordu. Kahire yanıyor ama korkmayın, ben buradayım. Evi ateşe veremezler. Kim onlar? Bilmiyorum, diye cevap verdi bilmece gibi konuşan Ensari. Gelip kapıyı çaldıklarında ya da zorladıklarında ne yapacağımı bilmiyorum. Bizimle kalmanı rica ediyorum, dedi Stephenson. Mısırlı bir süre düşündükten sonra başını salladı. Merdivenlerden kardeşine seslendi. İhsan, yanımıza gel. Hanıma söyle, akşamı burada geçireceğiz. Belki bir parça yemek için saat 9'a doğru yukarı çıkarız. Rica ederim, kendi evinde gibi davran, dedi Stephenson ve ona terlik getirmek için koştu. Ensari ve kardeşi gülümsedi. Arapça biliyor musun, diye sordular Siegfried'e dönerek. Siegfried Arapça cevap verdi. Başlarını salladılar. Lütfen kapıyı kapatın, dedi Stephenson. Çay ister misiniz, diye sordu ardından. Bardakta ve Mısır usulü demli, diye karşılık verdi İhsan. Saat 8'de iyice karanlık bastırdığında Siegfried mutfak penceresinden 12-14 yaşlarındaki çocukların dükkanları kundakladıklarını ve bir grup genç adamın silah dükkanının kapısını zorladığını gördü. Cephane bulamadıkları için omuzlayarak açtıkları dükkandan aldıkları tüfekleri ve tabancaları sevinçle havaya kaldırıyorlardı. Saat 9'a doğru tam ensari ve kardeşi yemek için yukarı çıkacaklarını söylemişlerdi ki bir grubun küfürler savurup çığlıklar atarak topuklarıyla merdivenleri döve döve çıktıkları duyuldu. Kapı yumruklanıyordu. Korkudan deliren Stephenson'ı işaret ederek onu banyoya götür, diye fısıldadı İhsan Siegfried'e. Aç it oğlu it. Ensari parmaklıkla korunan büyük gözetleme deliğini açmaya gitti. Neler oluyor, bu konuşma tarzı da nedir, diye bağırdı öfkeyle. Dairedeki radyo Arapça yayın yapan bir istasyonla ayarlanmış ve sahanlıktaki asilerin duyabilmeleri için de sesi iyice açılmıştı. İngiliz nerede? Hangi İngiliz? Burada sadece ben ve erkek kardeşim var. Bize bir İngiliz olduğunu söylediler, dedi kapının dışındaki adam. İhsan, diye bağırdı ensari kardeşine. Özellikle hırpani giyinmiş olan kardeşi yanına gelince ona yönelerek sordu. Şimdi İngiliz mi oldun? Bu ne demek şimdi? Kim bu insanlar, diye sordu İhsan. Burada bir İngiliz olduğunu söylediler. İyi ama o taşınalı çok oldu. Kapının arkasındakiler hayal kırıklığına uğramışa benziyorlardı. Birkaç dakika aralarında konuştular. Kur'an adına inananları bu şekilde rahatsız etmeyin, dedi ensari yüksek sesle ve otoriter bir tonda. İngilizleri arıyorsanız kanala gidin. Kur'an adına mümin olmayanlara ölüm, diye birkaç kez merdivenlerde bağırdılar. El sabır Tayyip, dedi ensari, yani sabır iyidir, ve gözetleme deliğini kapattı. Bir süre kulak kesildi. Merdivenlerdeki ayak sesleri bitmişti. Ardından kapıyı açtı. Gitmişlerdi. Siegfried tuvalette kapalı olan Stephenson'a haber vermeye gitti. Kapının sürgüsünü açtığında bir sinir krizi geçirdiği belli olan İngiliz zorlukla nefes alıyordu. Siegfried onun kulağını eğilerek İngilizce konuştu. Biraz metin ol, kendini toparla. Ensari ve kardeşi Stephenson'ı düşünceli bir ifadeyle süzüyorlardı. Ona biraz çay ver, dedi İhsan. Hayatımızı kurtardınız, dedi Siegfried derin bir nefes alarak. Bu şehirde neler oluyor? Bu bir devrime benziyor, dedi ensari. Peki ama ordu nerede? Peki ya polis? Yankılanan kapı zili herkesi gerginleştirdi. Stephenson saklanmak için yeniden banyoya koştu. Ama ensarinin kızı babasına opera ile Bedia Masabbi'nin kabaresinin yandığını haber vermek için gelmişti. Ensari omuzlarını kaldırdı. Yarın daha fazla şey öğreniriz, dedi Siegfried'e bakarak. Ardından kardeşiyle birlikte kendi dairelerine çıktılar. Mısırlı bundan böyle eski bir fotoğraf gibi Siegfried'in anılarında sararacak olan Elfi Bey sokağındaki bu daireyi terk ederken ardında bıraktığı enkazı bilmiyordu. Yanan sadece Kahire değildi. Bu bir adamın gençliği, Katerina Portilaka'nın dairesinde damıtılan güllerin, Cezire Spor Kulübü'ndeki ikindi eğlencelerinin, kahkaha dolu akşam yemeklerinin, Hint kirazı çiçeklerinden yükselen kokuların eşliğinde yapılan öğle uykularının, kaçamak aşkların, tatlı hayatın da yanmasıydı. Şimdiye kadar canlı olan bu binlerce anı aniden kavrulmuştu. Ortada sinir bozucu bir karmaşadan başka hiçbir şey kalmamıştı ve onun Londra'da bedeniyle ödeyeceği bir odadan başka bir şeyi kalmamıştı. Oturdu ve gözyaşlarına boğuldu. O sırada banyodan çıkan Stephenson büyük bir üzüntüyle ona baktı. Bu süre içinde Kahire yanmaya devam ediyordu. Her taraf Heliopolis'ten Babül Hadid'e kadar tren yolu boyunca binalar tamamen ateşe verilmişti. Bütün pencerelerden alevler çıkıyor ve binalar oturanların gözleri önünde birkaç saat içinde çöküyordu. Bazıları akşam yemekleri sırasında, bazıları da uykuda yangına yakalanan ailelerin tüm mahremiyetleri, fotoğrafları, anıları, mobilyaları ve giysileri duman tüten moloz yığınları halinde yok oluyordu. Köpekler bile bu felaketi seyrediyordu. Öğleden sonra saat 3'ten beri itfaiye artık yangınlara müdahale edemiyordu. Zira yangın çıkaranlar ya satırla hortumları kesiyor ya da itfaiyecilere saldırıyordu. Merkez garı yakınlarında yangın çıkaranlar birçok binaya girip Hristiyan kiracıları kafalarına vurarak öldürmüşler, kadınların ırzına geçmişler, evleri ateşe vermeden önce onları pencereden fırlatmışlardı. Şerif Paşa Caddesi'ndeki binicilik kulübünü ablukaya almışlar, saat 8.30'da bütün üyeler masaya oturduklarında onları sopalarla dövmüşler, ele geçirdikleri 3 İngiliz'i bıçaklamışlar ve daha henüz can çekişirlerken sokağın ortasında yaktıkları ateşe atmışlardı. Saat 10'da cesetler artık sadece kararmış iskeletlerden ibaretti. Barlar ve sinemalar asilerin hesap sormak istedikleri ayrıcalıklı mekanlardı. İşaretlenmiş olanlar hemen ateşe veriliyordu. Alevler içinde kalan bu binalar onlara göre batakhanelerdi. Hala polisten iz yoktu. Öğleden sonra saat 3'te şehrin çileden çıkmış çılgınlığı Britanya İmparatorluğu'nun şaşalı döneminden kalma saygın Shefford Oteli'ne kadar ulaşmıştı. Otelin İsviçre kökenli yöneticisi Förster, terasta gökyüzünü karartan dumanlara bakarken cin toniklerini yudumlayan umursamaz birkaç yabancı müşteriliğiyle orayı terk etmeleri ve odalarına dönmeleri konusunda uyarıyordu. Saat 7.30'da sıra bar müdavimlerinin kış bahçesine ya da odalarına çekilmeleri ricasına gelmişti. Bütün ışıklar söndürülmüş ve bar kapanmıştı. Sadece yemek salonu ve kış bahçesi açık bırakılmıştı. Kuşatılmışlığın endişesini yaşayan İtalyan bir opera grubu, otelin orta yerindeki palmiye saksıları ve sedirlerin arasında dolaşıyorlardı. Kalankor mihracesi ve eşi Susu, Luxor'a geçmeyi beklerken bir haftalığına Shefford Oteli'nde kalıyorlardı. Susu çay içmek üzere Nadia'nın gelmesini boşuna bekliyordu. Korku dolu hizmetçilerin verdikleri haberler kız kardeşinin neden gelmediğini anlamasına yetmişti. Metro, otobüs ve tramvaylar öğleden sonra 3'e doğru durdurulmuş. Taksiler Golkon'da altını dahi verilse dışarıda dolaşmıyordu. Akşamın 6'sında Förster'ın uyarılarıyla teras boşaltılmıştı. Mihrace Windra eşinin öğütlerini aldırmaksızın isyancıları görmek için koyu renk teni dolayısıyla onların gazabına uğrayamayacağını savunarak çıktı. Çevrede 10 bina alevler içindeydi. Olayların devamının hiç iyi olmayacağını tahmin eden Susu, oteldeki odasına çekildiği halde ona sekreterlik hizmeti veren kadın, Mihrace'nin dönüşünü yemek salonunda bekliyordu. Susu, ağır ve pahalı sandıkları açarak mücevher kutusunu çıkardı. Kutuda, Kalankor Mihracesi'ne ait birkaç mücevher, devasa boyutlarda 6 nadide elmas, bıldırcın yumurtası kadar iri yakutlar, paha biçilmez bir zümrüt, elmaslar, yıldız biçiminde safirden tek sıra bir gerdanlık vardı. Kısaca 10 kilo kadar nadide parça. Bunlara Hint pasaportunu ve neredeyse küçük bir servet eden poundları da ilave ederek hepsini siyah bir seyahat çantasına doldurdu. Bu iş halledilmişti. Geniş, koyu renk bir fuları boynuna sararak asansöre güvenmediğinden merdivenlerden aşağı indi. Windra keşif gezisinden dönmemişti. Resepsiyonda Hindistan Büyükelçiliği tarafından bu gece onurlarına verilmesi öngörülen yemeğin iptal edildiğini öğrenen Susu, sinir krizi geçirmek üzere olan sekreterin bir masada tek başına beklediği yemek salonuna döndü. Her tarafta bu yanık kokusu vardı. İsviçreli otel yetkilisi ve Mısırlı personel toplantı halindeydi. Susu bir Tom Collins sipariş etti. Tam içkisini yudumlamaya başlamıştı ki telefondan istendiği haber verildi. Ahizeden panik içindeki Nadia'nın hıçkırıklarla kesilen sesi geliyordu. "Neredesin?" diye sordu Susu. "Şerif Paşa Caddesi'ndeki dostlarımda. Henüz ölmemiş adamların ateşe atıldığını gördüm." Nefes nefese olan Nadia'nın sesi hıçkırıklarla kesildi. "Sakin ol," dedi Susu. "Panik hata yapmana sebep olur. Burnunu dışarı çıkarma. Sana soru sorduklarında Arapça konuş. Ordu müdahale edecek." Bunu uydurmuştu. Ama Nadia'nın heyecanı ablasını da sarmıştı. Windra'nın henüz gelmediğini göz önüne alarak onun da öldürülmüş olabileceğini düşünüyordu. Daha sonra bunun asilerin Avrupalılara karşı yaptıkları bir hareket olduğunu söyleyerek kendini rahatlatmıştı. Artık bunların Müslüman kardeşler olduğu gün gibi aşikardı. Daha sonra şehirde kargaşa çıktığını ve Nadia'nın geceyi dostlarında geçirmesinin daha emniyetli olacağını haber vermek için Heliopolis'e annesine telefon etti. Bayan Abdülmesih'in hoşnutsuzlukları ve sızlanmaları nedeniyle kısa kesti ve "ben seni daha sonra arayacağım" diyerek kapattı. Tekrar masasına döndüğü anda Windra belirdi. Ortalığı yırtan vahşi çığlıklar, kırılan cam sesleri ve kuşkusuz keski darbeleriyle parçalanan kapıdan gelen bir çatırtı ortalığı sardı. İnsanlar lobide koşuşuyor, otel personeli kaçıyordu. Asiler lüks lobideki oturma gruplarını, koltukları, halıları, tabloları bir anıt gibi üst üste yığarak üzerine benzin döküp ateşe verdiler. Aralıklarla patlayan bu ateşin yarattığı sıcak hava yukarı doğru yayılıyordu. Bu da alevlerin lobinin üstünü örten büyük kubbeyi sarması demekti. Yangın oradan da katlara ulaştı. Kubbe içten içe çatırdıyordu ve birkaç dakika sonra korkunç bir sesle çöktü. Bu ateşi söndürebilmişti ama bu arada alevler de bütün binayı sarmıştı. "Herkes bahçe kapısına!" diye bağırdı otel müdürü. "Mücevherler!" diye bağırdı Windra ve büyük merdivene ulaşmak için bu serseriler alayını yarmaya çalıştı. Katil isyancıların seslerine karışan çaresizlik çığlıkları oteli kaplamıştı. "Windra, Windra!" diye bağırdı kocasının arkasından koşan Susu. "Altesim!" diye haykırıyordu sekreter. Ama belli ki Windra onları duymuyordu ve merdivene yayılan sıvının ne olduğunu anlamadan ilk basamakları çıkmıştı bile. Yangın çıkaranlar birinci katı benzine bulayıp çoktan ateşe vermişlerdi. Kalankor mihracesini yoğun bir duman karşılamıştı. Kocaman bir plaka halinde Hintlinin başının üzerine çöken merdiven kafesi mihracenin ölümüne sebep oldu. Alevlerden geriye bir tahta parçası bile kalmamış, otel bir demir yığını haline gelmişti. Merdiven ve asansör kabininde bir alev karmaşası hüküm sürüyordu. 20. ayrımın sonu, sayfa 205.